9. ayrım. Sayfa no 90. Polis müdürü "Vay be," dedi. "Bu raporda meğer her şey varmış," diye söylendi. Çay içmek istedi, zile bastı. Gelen görevliye "Bana bu defa demli bir çay," dedi. Görevli müdürünün gözüne baktı. "Müdürüm, siz oruç tutmayı bıraktınız mı?" diye sormadan edemedi. Müdürün aklına oruçlu olduğu geldi. "Hay Allah," dedi içinden. Görevli ayrılırken Hanefi Avcı'nın emniyetten sorumlu dışarıdan imamlar olduğuna ilişkin yazdıklarını düşündü. Belki o dönemde Avcı da Ankara'daki evlerden birisine gidiyordu. Hanefi Avcı'nın 2010 yılında yazdıklarını İstihbarat Dairesi'nin başkanı Tuncer Meriç 1992 yılında yazmış, devlet içindeki yapılanmaya dikkat çekmişti. Müdür saatine baktı, iftara daha çok vardı. Dönemin İstihbarat Dairesi başkanının raporunu okudukça çok ilginç buldu ve okumasını sürdürdü. Cumartesi pazar günleri öğrenciler sınıf imamlarının belirlediği adreslerde 5-6 saatlik bir eğitim çalışmasına katılmaktadırlar. Genelde polis koleji ve polis akademisi öğrencilerini birbirleriyle karşılaştırmamaya özen gösteren idareci kesim, öğrencilerin Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi, Şadırvan Sokak'ta bulunan Terzi Salih'in dükkanında sivil elbise giymelerini ve daha sonra toplantı evlerine gitmelerini sağlamışlardır. Yapılan bu toplantılarda masumane sohbet ve çay partilerinden sonra Nur Külliyatı ile ilgili kitapların okunması ve açıklamaları yapılarak Fethullah Gülen'in kaset ve videoları seyrediliyor. Öğrencilerin konulara olan yatkınlığına göre değişik grup toplantılarına katıldıkları gözlenmiştir. Ankara'da Dikmen, Sokullu, Abidinpaşa, Cebeci, Keçiören, Yeni Mahalle, Demet evlerde teşkilata mensup kişilere ait evler ile bu işler için kamufle edilmiş eğitim evleri mevcut. Raporun bu bölümünde polis akademisi ve polis koleji öğrencileriyle bağlantılı oldukları kişilerin adresleri de tek tek sıralandıktan sonra hukuki konularda kendilerine yardımcı olan avukat A.B.'nin bürosuna da sık sık gidip gelindiğinin gözlendiği belirtiliyor. Fethullah Gülen'in Ankara'daki liderinin bu kentteki bir lisenin öğretmeni olduğu ve bu kişiye de Ankara valisi denildiği kaydediliyordu. Müdür gözlüğünü düzeltti ve okumaya devam etti. Bu grubun amaçlarına hizmet için önlerine çıkabilecek engelleri aşmak amacıyla değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaştıkları, işlerini yaptırabilmek için rüşvet ve hediyeye başvurdukları söylenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına kendi fikirleri doğrultusunda bulunan şahısları yerleştirmede tavassutta bulundukları ve bunda da başarı elde ettikleri, telefon irtibatını asgaride tuttukları, önemli haberleşmelerde kurye kullandıkları, Azerbaycan'a gruplar halinde fikir ve düşüncelerini empoze edebilecek nitelikli elemanlar gönderildiği, kendi örgüt mensupları arasında söylenmektedir. Her ne kadar ifadelerde belirtilen konuların doğruluğu tartışılmaz bir gerçek ise de bunların delillendirilmesi zaman içerisinde mümkün olacağı kanısı ile her türlü takip ve tarassuta devam edilmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Raporda emniyette operasyon isteniyor. Hükümetin yetkili ağızlarından ülkeye gelebileceği söylenmesine karşın mahkemenin sınır olarak belirlediği 5 yıl suç işlememe süresini doldurmadan dönmek istemediği anlaşılan Fethullah Gülen'in Türkiye'den ayrılış öyküsü ilginç. DGM dosyasına giren ve suçlamalara kanıt olarak gösterilen belgelerin hazırlanıp işleme konulması ve aynı günlerde askerin öfkesini kabartan gelişmelerin yaşanmasıyla Fethullah Gülen yurt dışına gitti. Onu zorlayan olaylardan başlıcası hakkında hazırlanan en önemli belgelerden biri olan emniyet teşkilatındaki Fethullahçı yapılanmayla ilgili araştırmaydı. O çalışmayı yapanlar da telekulakçı diye damgalanıp devletten aforoz edildi. Gülen ve yandaşları ABD'ye tedavi amaçlı gidiş deseler de bu durum cemaat içinde hicret diye niteleniyor. Ama bu hicreti zorunlu kılan gelişmeler var. Ve tarihler de çok önemli. 21 Nisan 1999 tarihi Fethullah Gülen'in yaşamında önemli bir yer tutuyor. Çünkü Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DGM Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen Fethullah Gülen grubu ile ilgili rapor 21 Nisan 1999 tarihini taşıyor. Aydınlık Dergisi'nin 10 Ocak 1999 tarihli sayısında Fethullah Emniyeti ele geçirdi başlıklı bir haber yayımlanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen 4 Şubat 1999 tarihli görevlendirme yazısında dergide yer alan iddiaların araştırılması istendi. Bir gün sonra yani 5 Şubat 1999 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bir görevlendirme yazısı gönderdi. İstihbarat Dairesi tarafından 10 Şubat 1999 tarihinde gönderilen ayrı bir görevlendirme yazısında Fethullahçılar listesi gönderildi. Emniyetteki örgütlenmesinin deşifre edilmesi yönünde soruşturma yürütülmesi istendi. Bu yazı üzerine dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman çalışmayı başlattı. 18 Şubat 1999'da Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazılarda Fethullahçılığın analiz ve örgütlenme modeli anlatılıyor, bu gruba yönelik planlı bir operasyon başlatılması öneriliyordu. 12 Mart 1999 tarihinde İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda hakkında iddia bulunan emniyet mensuplarının Fethullah Gülen grubuyla bağlantıları konusundaki çalışmalara yön verme ve destek niteliğinde yazı ulaştırıldı. Bu yazıda planlı istihbarat operasyon isteği reddedilmesine karşın mevcut yöntemle çalışmanın sürdürülmesi istendi. 15 Mart'ta İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın Fethullah Gülen grubundan ayrıldığı öne sürülen Eyüp Kayar'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamaların dikkate alınmadan raporun hazırlandığı yolunda eleştirisi oldu. 18 Mart 1999'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı Fethullahçılıkla ilgili raporun birinci bölümü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu'na gönderildi. Bu raporda Fethullah Gülen grubunun emniyet içindeki örgütlenmesine dikkat çekiliyor, operasyon önerisinde bulunuyordu. Bu raporun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ulaştığından emniyet içinde Fethullah Gülen grubuna yakın duranların da haberi oldu. Fethullah Gülen bu raporun verilmesinden 3 gün sonra tedavi görmek amacıyla yurt dışına gitti. 21 Mart 1999 tarihinden bu yana ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in yurt dışında bulunduğu dönemde ortaya çıkan kasetleri de kamuoyunu sarstı. Bu kasetlerin ortaya çıkabileceği istihbaratın da edilmiş olabileceği ve bu nedenle hicret kararı aldığı da ileri sürülüyor. 16 Nisan 1999 tarihinde ikinci rapor ve isim listesi İstihbarat Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu'na gönderildi. 21 Nisan 1999'da ise mevcut bilgiler Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne iletildi. 23 Nisan 1999 tarihi önemli. Af yasasının sınırlandığı tarihtir bu. 5 Mayıs 1999'da ise tüm çalışmalar toplu olarak Teftiş Kurulu'na gönderildi. Ve takvimler 8 Haziran 1999'u gösterdiğinde Fethullahçılık ve polis içindeki örgütlenme ağıyla ilgili çalışma yapan bu ekibin hemen tümü görevlerinden uzaklaştırılıp açığa alınmıştı. TSK'ya ağ atma çabaları deşifre oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 1999'da Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen gizli kayıtlı raporda Fethullah Gülen grubu hakkında bilinmeyen çok şey yer aldı. DGM Gülen hakkında soruşturma başlattı. İşte ABD'de alınan ifadesi de bu başlatılan tahkikatın geldiği son aşama oldu. Fethullah Gülen'in istihbaratı çalışmış, belki de gözaltına alınmasına ramak kala soluğu yurt dışında almıştı. Zaten İzmir'de Işık Evlerinde askeri öğrencilerin yakalanmasıyla Genelkurmay da öfke içinde Gülen'in peşine düşmüştü. 13 Mart 1999 tarihinde İzmir ile Gürçeşme ve Konak semtlerinde bulunan Fethullahçı grup mensuplarına ait evlere, parantez içinde Işık Evleri, gittikleri belirlenen Maltepe Askeri Lisesi öğrencileri hakkında bir operasyon gerçekleştirildi. 5 askeri lise öğrencisi gözaltına alındı, haklarında askeri yetkililerce işlem yapılmaya başlandı. O günler Fethullah Gülen için çanların çaldığı günlerdi. 12 Mart'ta Ankara Emniyeti Fethullahçılık raporunun birinci bölümünü üst makamına teslim etmiş, bir gün sonra askeri öğrenciler Işık Evlerinde ayinde basılmıştı. Maltepe Askeri Lisesi'ne sızma çalışmaları ilgili soruşturma dosyasından alınan bilgiler şöyle. Fethullah Gülen örgütü amaçları karşısında en büyük engel olarak gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nüfuz etmeye özel bir önem vermektedir. Özel imkanlar sağlayarak subay, az subay çocuklarını okul ve dershanelerine kayıt etmeye çalışmakta, askeri liselerdeki öğrencilerle irtibat kurarak Işık Evlerindeki toplantılara bu öğrencilerin katılımlarını sağlayarak Risale-i Nur ve Fethullah Gülen'e ait kitapların okutulması ve bantların dinletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu cümleden olarak Kuleli Askeri Lisesi 3. sınıf öğrencisi Y.A'nın 15 Mart 1999 tarihinde alınan ifadesi. Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde okuyan Ömer ağabey benimle birlikte İhsan, Sait, Murat Y., Mustafa S., Veysel arkadaşımız olmak üzere 6 arkadaşımıza ders vermeye başladı. Bize dersi evinde vermekteydi. Ömer ağabey bize ezbere olarak söylediğini zannettiğim nurculuk konusunda konuşmalara başladı. Ayrıca teypten kaset ile Fethullah Gülen Hoca'nın vaazlarını dinletmeye başladı. Fethullah Gülen'in çok iyi bir insan olduğu, memleketi kötü durumdan kurtaracak bir insan olduğu Ömer ağabey tarafından açıklanıyordu. Ömer ağabey eve her zaman Zaman gazetesiyle geliyordu. Bu gazeteyi okumamızı istiyordu. Said Nursi'nin Mektubat, Lemalar adlı kitaplarını okudum. Bize eve girdikten sonra Şakir dediler. Doğrusu Şakir olmalı. Hepimize birer başka at taktılar. Benim adım Enes oldu. Diğer arkadaşlarımın ikinci isimlerini hatırlamıyorum. Mustafa S.'nin adı Numan idi. Bir buluşmamızda Ömer ağabey artık benimle bundan sonra Kadir diye birinin ilgileneceğini ve yakında beni bu şahısla tanıştıracağını söyledi. Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenci M.Y.'nin 14 Mart 1999 tarihli ifadesi. Birinci sınıf yaz tatilini daha önceden okuldan tanıdığım üniversite öğrencisi Ömer adındaki şahıs, Sultanbeyli'de beni Alpay adında İzmir'de irtibat kurabileceğim diğer bir üniversite öğrencisiyle tanıştırdı. İki haftada bir Alpay'la görüşüyorduk. Bize evde dini kasetler dinletiyordu. Dini bir takım kitaplar okutuyordu. Daha sonra da dini içerikli konuşmaları ve Fethullah Gülen'in görüntüleri olan video kasetleri izletiyordu. Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi Murat Soysal'ın 14 Mart 1999 tarihli ifadesi. Arkadaşlar Ömer diye birisinin ders verdiğini ve yemek yedirdiğini söylediler. Birlikte o eve gittik. Biz Maltepe Askeri Lisesi'ne girince sahabi mertebesine eriştiğimiz, kurallara uymazsak Allah tarafından cezalandırılacağımızdan bahsettiler. Dershaneden önce zaten evde bize ders veriyorlardı. Video kaset izletiyorlar, Fethullah Gülen ile ilgili teyp kaseti dinlettiriyorlardı, namaz kıldırıyorlardı. Asker öfkeliydi. Polis içinde ağın deşifre edilmesi, çalışması yazılı resmi raporlara dayandırılmaya başlanmıştı. Ve Gülen Amerika'ya gitti. Kendi gitti ama hem davası sürdü hem de ülkede bıraktığı ağın izleri sarsıntı yaratmaya devam etti. İfadede önemli bir iddia. Gülen-Sedat Peker ilişkisi. Gülen'in Amerika'ya gittiği o günlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde telefon dinleme skandalı patladı. Bazı çevreler telefon dinleme skandalını örtbas etmek için Fethullah raporu yazıldı dedi. Bu suçlamayla karşı karşıya kalan Cevdet Saral, Osman Ak ve 38 emniyet mensubu ise böyle bir rapor hazırladıkları için başlarına bunların getirildiğini öne sürdüler. Uzun süren yargılama sonucu Saral ve Ak beraat etti. Bir paragrafla anlatılabilen bu olay aslında oldukça derin ve karmaşık. Telekulak skandalının perde arkası Gülen'in yandaşlarını devlet kurumlarına ne kadar güçlü ve derinden yerleştirdiğine de işaret ediyordu. Gülen'in gidişinden sonra patlayan telekulak skandalının kahramanlarına yıllarca hep 8. kat çetesi, telekulakçılar, koca kulakçılar nitelemesi yapıldı. Onların suçu emniyet içinde yer alan Fethullahçı kadrolaşmaya dikkat çekmek, bu konuda rapor hazırlamaktı. Bazıları hazırlanan bu raporu, telefon dinlemeleri ortaya çıkarıldı, onu örtbas edebilmek için acele olarak Fethullahçı emniyetçiler raporunu hazırladılar diye gündeme getirirken, listelerin hazırlanışında Polis Akademisi mezunları albümlerinin dikkate alındığı belirtiliyordu. Eşleri çocukları bu iddialardan dolayı sokağa çıkamaz hale geldiler. Onlarla bazı meslektaşları bile konuşmaya korktu. Oysa skandal öncesi bu ekip Ankara'da önemli işlere imza atıyordu. Ankara'da organize suç örgütlerinin liderleri birer birer yakalanıyordu. İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a saldıranlar yakalanıyor, bombalı silahlı uçak kaçıran terörist yolcuların burnu bile kanamadan etkisiz hale getiriliyordu. O günlerde Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve arkadaşlarının ödüllendirilecekleri ve Saral'ın İstanbul'a gideceği söylentisi de hayli yayılmıştı. Bu yüzden emniyette Ankara-İstanbul Savaşı hiç eksik olmuyor, Ankara ekibinin İstanbul'dakilere geliyoruz mesajları ulaşıyordu. Akın Birdal'a suikast girişiminin faillerini tespit eden ve yakalayan, bu nedenle de başarılı bulunup haklarında övgüler dizilen Ankara Emniyeti'nin ekibi, daha sonra Fethullahçı örgütlenmeyle ilgili çalışma yaptığı için adeta bir girdaba düştü. O ekibin yakaladığı bir dal, suikasti planlayıcısı olduğu iddia edilen uzman çavuş Cengiz Ersever'in verdiği ifadede ise inanılmaz bir iddia yer aldı. Burada bir parantez açıp Sedat Peker, Fethullah Gülen ilişkisine ilişkin bu iddiaya göz atmak gerekiyor. Cengiz Ersever'in verdiği yanıt ifadeyi alanları şok ediyordu. Ben 1995 yılı İstanbul'a tayinen geldiğim sıralarda yaz aylarında Yeşil, parantez içinde Mahmut Yıldırım beni telefonla iş yerimde arayarak İstanbul mafyasını iyi tart, aralarına girme, herhangi bir olaya girme, kimler kimlerle ilişki içerisinde, bunlar bu büyük rantları nerelerden temin ediyorlar, bunlarla ilgili aralarına girmeden geniş çapta bir araştırma yap, dedi. Ben de kendime göre yaptığım araştırmalara sonucunda Sedat Peker'in çok büyük bir rant sahibi olduğunu, Romanya'da ve Bulgaristan'da büyük birer ev yaptırıp orada ikamet ettiğini, etrafında çok sayıda adam olduğunu, Fethullah Gülen ile ilişkilerinin olduğunu, Fethullah Gülen tarafından bu şahsa 10 milyon dolar para transfer edildiğini, Sedat Peker'in son zamanlarda okul yaptırma ve vakıf işlerine girdiğini öğrendim. Araştırdığımda Sedat Peker'in özel bir okul açtığı ancak daha sonra bu okulu devrettiğini öğrendim. Peker'in çevresi diğer iddiaların doğru olmadığı görüşünde. Peker'in de halen Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu olduğunu hatırlatalım. ve skandal süreci adım adım başladı. Akın bir daha suikastına katılanlardan yakalananlar Ankara'ya getiriliyordu. Bazı gazeteciler bunun haberini almıştı. Hürriyet gazetesi muhabiri Kadir Ercan, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'la görüşmek için özel kalem odasında beklerken, meslektaşı Milliyet muhabiri Tolga Şardan'ın koridordan süzülerek gittiğini gördü. Özel kalem müdürüne, iyi, beni burada görmedi, dedi. Tolga ise inşallah Kadir beni görmemiştir diye düşünüyordu. İki gazeteci de haber yarışındaydı. Kadir edindiği bazı bilgileri Emniyet Müdürü Saral'a doğrulatırsa önemli bir habere daha imza atacaktı. Tolga ise inşallah başka uyanan olmaz da o fotoğrafı yalnız ben çekerim düşüncesiyle emniyet önünde bekleyen gazetenin aracına biniyordu. Neredeyse gece yarısına gelmişti. Cevdet Saral'ın yanına müdürler girip çıkıyor, görüşmek, aldığı bilgileri doğrulatmak için bekleyen Kadir Ercan'a çay kahve ikramı devam ediyordu. Gece geç saatte görüştüklerinde de önemli bir bilgi alamadan oradan ayrılmıştı. Gazeteye geldiğinde haber müdürünün kendisine baktığını gördü. Önemli bir haber atlandığında haber müdürleri gazete adını söyler ve gördün mü derlerdi. Milliyet gazetesindeki fotoğrafı gördüğünde beyninden vurulmuş gibi oldu. Akın bir daha suikastında yer aldıkları iddiasıyla Ankara'ya getirilenlerin Ankara girişindeki otoban gişelerinde yakalanışlarını gösteren fotoğraflar vardı. Günlerdir takip ettiği haberin fotoğraflarını atlamıştı. Ona çay kahve ikram edilirken o gün koridorda gördüğü meslektaşı aldığı sinyalle Kazan otoban gişelerinin yolunu tutmuştu. Kadir o haberi atlamış ama Ankara Emniyeti ile ilgili bomba gibi bir habere imza atmıştı. Emniyetin 8. katında yasa dışı dinleme birimi kurulduğunu, aralarında bakanlar, milletvekilleri, gazetecilerin de bulunduğu binlerce kişinin yasa dışı biçimde dinlendiğini öne sürüyordu. Kadir Ercan, 17 Haziran 1999 tarihinde savcı Nuh Mete Yüksel'e verdiği ifadede bu haberi yazdıktan sonra kafasının koparılacağına ilişkin tehditler aldığını ekliyor, mafyaya havale edildiğinin kendisine söylendiğini belirtiyordu. Kadir Ercan'ın haberinin patladığı gün dönemin Star gazetesi muhabiri Kamil Elibol büyük bir üzüntü yaşıyordu. Çünkü o da aynı haberi almış ancak gazete yönetimi böyle hassas bir haberin başka kaynaklardan da doğrulanması çabasına girmişti. Üst düzey bir emniyet yetkilisi belki bu olayın basına sızmaması için olsa gerek kesinlikle böyle bir şey yok demişti. İşte Kamil Elibol'un haberi güme gitmiş ve haberi yayınlanmamıştı. Kamil üzülürken bu olayda farklı bir hal almaya başlamıştı. Telekulak olayı ile Fethullah Gülen araştırması tam anlamıyla birbirine karışmıştı. İş iyice kötüye gidiyordu. Emniyet personelinin Halil abi dediği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'la konuşuyor. "Efendim, Ankara-İstanbul müdürleri arasındaki kavgaya el koymazsanız bu işin sonu çok kötü olacak." diyordu. Halil Tu, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'e "Cevdet Saral'la seni bir araya getireceğim. Biraz konuşmamız lazım." dediğinde Özdemir, "O bizim kardeşimiz. Ben görüşmeye hazırım." karşılığını verdi. Ancak Cevdet Saral'ın genel müdürle görüşmeye bu saatten sonra niyeti yoktu. Randevu saatinde Saral yoktu. Aradan yıllar geçtikten sonra Halil Tuğla bu kitap için konuştuğunda şunları anlatıyordu. Bu teşkilatta hakkımı helal etmeyeceğim 3 kişi vardır. Hasan Özdemir, Cevdet Saral ve Osman Ak. Emniyetin Halil abisi de yıllarca hep üst görevlerde bulunduğu için ona yıkılmayan kale diyorlardı. İçişleri Bakanlığı'na atanan Saadettin Tantan o kaleyi de yıkıyor, altından bir şey çıkmayan soruşturma başlatıyordu. Biz yeniden polisteki Fethullahçı örgütlenme soruşturmasına dönelim. Emniyette Fethullahçı kadrolaşma araştırmasının yapılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Şubat 1999'da yazı gönderildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'a bağlı istihbarat biriminde özel bir çalışma başlatıldı. Bu grup yalnız emniyette değil Türkiye genelindeki Fethullahçı örgütlenmeye dönük rapor hazırlamaya başladı. 18 Şubat 1999'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen gizli kayıtlı yazıda Türkiye çapında bu örgüte yönelik planlı istihbarat operasyonu yapılması önerildi. İşte sonun başlangıcı da böyle oldu. Şubat ayında gönderilen yazıdan sonra ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. Telekulak olayı şöyle gelişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Mart 1999'da Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İstihbarat Daire Başkanlığı'na Fethullah Gülen cemaat hakkında 43 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporlar DGM'ye gönderilirken Fethullah Gülen sessiz sedasız Amerika'ya gitti. Aynı günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bazı telefonların izinsiz olarak izlendiği iddiasıyla inceleme başlattı. 16 Nisan'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Fethullah Gülen cemaati ile ilgili olarak ikinci bir rapor gönderdi. Aynı gün istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman, Yardımcısı Zafer Aktaş, istihbarat hizmetlerinden çıkarıldılar.